8. ayrım. Sayfa 77. Emin Şirin AKP'den milletvekili seçilmiş, parti içinde adeta muhalif ses olunca gözden düşmüştü. Bağımsız milletvekili olduğu dönemde de kimsenin üzerine gidemediği konuları dile getiriyor, soru önergeleri veriyor, bunların takipçisi oluyordu. Dönemin bağımsız milletvekili Emin Şirin'in Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu tarafından cevaplandırması istenen soruları da hayli önemliydi. Şirin şu sorularına cevap istiyordu. Fethullah Gülen'in gazetede yer alan sözleri ihbar kabul edilerek gerekli araştırma başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa bu soru önergem ihbar kabul edilerek gerekli araştırma başlatılacak mıdır? Sayın Fethullah Gülen'in tarif ettiği Tanzimat'tan daha önce Türkiye'de faaliyete başlayan, zamanla devletleri bile aşabilecek hale gelen, bazı idarecilere dedikleri her şeyi yaptırabilen, hükümetleri devirip yeni hükümetler kurabilen, içeride çok iyi teşkilatlanmış olsalar da kökleri tamamen dışarıda bulunan, harici güçlerin emellerine hizmet eden, çok güçlü insanları bünyelerine aldıklarından dolayı kendilerine mensup bir insanın tutuklanmasına, sorgulanmasına ve mahkum edilmesine asla fırsat vermeyen bir kısım cemiyat-i sırriye kimdir? Gazetede Gülen'in ağzından ortaya atılan iddialarla ilgili olarak Sayın Fethullah Gülen'den ABD'de ikamet etmekte olduğu adrese derhal bir emniyet ve istihbarat timi yollanarak gerekli ifade alınacak mıdır? Nurettin Veren'in iddiaları doğru mudur, araştırılmış mıdır? Araştırılmışsa ihbar kabul edilmesi gereken bu soru önergemden sonra araştırılacak mıdır? Milletvekili Emin Şirin sorularına cevap verilir umuduyla bekledi. O bekleyiş 28 Kasım 2004 tarihine kadar sürdü. Dönemin Dünden Bugüne Tercüman gazetesinde Ankara temsilcisi olarak görev yapan Murat Çelik'in Başbakan Bülent Ecevit'le yaptığı röportaj yayımlanıyordu. Ecevit'e yöneltilen sorular ve cevaplar şöyleydi. Murat Çelik: Sayın Ecevit, kısa bir süre önce Fethullah Gülen'in bir uyarı mesajı gündeme geldi. Gülen sizin de tanıdığınız belli alanlarda itibar gösterdiğiniz birisi. Bu iddialar ciddiye alınmalı mı? Bülent Ecevit: Belli ki böyle bir takım istihbarat aktarımı vesaire oluyor. Ben Fethullahçılık konusunda sadece yurt dışındaki okullarla ilgili olarak destek veriyordum. Benim herhangi bir temasım yok. Herhangi bir bilgi aktarmam da söz konusu olamaz. Elbette, sorumun da zaten sizin şahsınızla bir alakası yok. Sadece Gülen'in mesajlarıyla ilgili ne düşündüğünüzü öğrenmek istemiştim. Sayın Fethullah Gülen'in ciddi bir istihbarat birikimi olduğu belli. Bu açıktan söylenmese de böyleydi. Şimdi açıktan ortaya çıktı. Onun dışında bir bilgim de ilgim de yok. Zaten benim şu sırada o toplulukla ilgili herhangi bir istihbarat olanağım da yok. Ben de Sayın Gülen'in sözlerini sizin gazetenizde okudum. Peki ABD'de yaşayan Fethullah Gülen'in böyle önemli iddialarda bulunmasını sağlayacak istihbarata nasıl ulaştığı hakkında bir fikriniz var mı? Genelkurmay'ın içinden bilgi verileceğini sanmam ama emniyet ya da farklı bazı kurumlardan olabilir diye düşünüyorum. Sayın Gülen ya da başkalarının bazı devlet kurumlarıyla bağlantıları var. Var mı? Yani bu noktayı kesin olarak biliyor musunuz? Tabii, bugünkü hükümet içinde de, Büyük Millet Meclisi'nde de birçok kişi var. Bizim dışımızda her yerde var. Fethullah Gülen ya da başka dini liderler, bazı tarikat veya kanaat önderleriyle ilişkisi olanlar var. Bu bir gerçek. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu fazla konuşmayan bir bakandı. Böyle kritik soruları da savuşturmayı biliyordu. Fethullah Gülen'in açıklamasını da kuşkusuz sormuştur, soruşturmuştur. Gülen'in kendisine üst düzey görevlerde bulunmuş ve bu işleri bilen kişi tarafından iletildiğini öne sürdüğü faili meçhul cinayetler olacak, Türkiye'de yakında kan gövdeyi götürecek sözleri, acaba devletin ilgili makamlarına da ulaştırılan bir istihbarat bilgisi miydi? İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'ya bu soruları yönelttik. Bize bu konuda ulaşmış hiçbir şey yok. Her zaman ve aynı duyarlılık içinde mensuplarımız görevlerini yürütüyor, karşılığını verdi. Şirin'in yönelttiği sorulara hiçbir zaman yanıt gelmedi. Emin Şirin de kendisini Ergenekon davasının sanıklar arasında buldu. Şirin'i aradığımda yurt dışındaydı. Önergesini hatırlattığımda, ben Ergenekon terör örgütü davasının tutuksuz sanıklar arasındayım. Aradan yıllar geçmesine rağmen mahkemede hala ifadem de alınmış değil. Duruşmalara gidip geliyorum, diyor. Bir dönem her şeyin üzerine giden Emin Şirin de sessizleşiyor, sanığı olduğu davanın nasıl sonuçlanacağını merak ediyordu. Muhsin Yazıcıoğlu son ziyaretinde endişelerini anlattı. Milliyet gazetesi yazarı Emin Çöreşan'ın Mamak askeri cezaevine girip röportaj yapması büyük olay olmuştu. Hiç vakit kaybetmeden Sık Yönetim Kurmay Başkanı Albay Yalçın Karakoç'u arayıp "Komutanım, bize de izin verin." dediğimde, yarın da Günaydın gazetesi Ankara temsilcisi Bekir Coşkun cezaevine gelip röportaj yapacak. Ertesi günde sizi alalım dedi. Yapacak bir şey yoktu, tamam diyebildim. Hürriyet ekibi olarak Mamak askeri cezaevine Emin Özgönül ve foto muhabiri arkadaşımız Rıza Ezer'le birlikte girmiştik. Yüzbaşı Tuna cezaevini dolaştırıyordu. Hücrelerin bulunduğu koridora geldiğimizde er, dikkat komutan diyor ve mahkumlar sırtlarını kapıya dönüyor, gelenlerin kim olduğunu görmüyorlardı. Ne zaman geriye dön komutu verilirse o zaman başlarını çeviriyorlardı. Bize doğru başını çevirenlerden birisi İbrahim Çiftçi'ydi. Savcı Doğan Öz'ü öldürmekten 5 kez idam cezasına çarptırılmıştı. Hücrenin kapı deliğinden bazı mahkumlarla kısa kısa da olsa konuşuyorduk. Bazı hücreler ise 2 kişilikti. Aynı hücreyi sağcı ve solcu 2 genç birlikte paylaşıyordu. Yani karıştır barıştır yöntemi uygulanıyordu. O gün Mamak askeri cezaevinde nikah vardı. Solcu bir genç cezaevinde evleniyordu. Nikah bir odada kıyılacaktı. Ben damadın, Emin Özgönül de gelinin tanığı oldu. Rıza Ezer de o nikah törenini fotoğraflamıştı. Mahkumlar havalandırmaya çıkmıştı. Yüzbaşı Tuna, şu karşıdan gelen Ülke Ocakları Derneği'nin genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu dedi. Başını kaldırmadan yürüyordu. Zaten yürüyüş toplu yapılamıyordu. Komutan Muhsin Yazıcıoğlu'nu yanına çağırdı. Mahkumlarda askeri disiplin vardı. Esas duruşta olan Yazıcıoğlu'na, bu arkadaşlar gazeteci, seninle röportaj yapmak istiyorlar. Konuşmak istersen konuşabilirsin dedi. Yazıcıoğlu konuşmak istemediğini söyledi. O günün koşullarında ne söyleyebilirdi ki? Sol örgütün liderlerinden Bülent Forta da yine konuşmak istemeyenler arasındaydı. Cezaevinde yer kalmadığı için bayan tutuklular bugün Ankara Atatürk Anadolu Lisesi olan okulu cezaevine dönüştürmüşlerdi. Sınıflar cezaevi koğuşu haline getirilmişti. Muhsin Yazıcıoğlu cezaevinde 7,5 yıl yattı. Büyük Birlik Partisi'ni kurdu, milletvekili seçildi. Yıllar Yazıcıoğlu'nu da değiştirmişti. Farklı görüşteki kişiler tarafından da artık sevilip sayılıyordu. Odanda bir çiçek var. Zaman zaman tepesinde kırmızı çiçekler açıyor. O çiçeğe her bakışımda Muhsin Yazıcıoğlu'nu hatırlıyorum. 23 Mayıs 2008 tarihinde gazetedeki odama o çiçekle birlikte gelmişti. Yanında Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Topçu, Abdullah Çatlı'nın kardeşi Zeki Çatlı, partinin basın müşaviri Başak Karsak ile Muhsin Başkan'ın cezaevi arkadaşı Mustafa Baykuş ve Zonguldak İl Başkanı Bural Demirköse bulunuyordu. Muhsin Yazıcıoğlu, şimdi İçişleri Bakanı'nın yanından geliyorum. Ben odaya girerken Eten mahcup yanda bakanın odasından çıkıyordu diyor. Muhsin Yazıcıoğlu ile sohbet ederken birlikte geldiği arkadaşları bir ara dışarıya çıktılar. Yazıcıoğlu bakanla paylaştığı endişeleri dile getiriyor ve şunları söylüyordu. Kendilerini gizlerler. İçişleri Bakanı Beşir Atalay'dan randevu alıp bazı provokasyon duyumlarımız ve kaygılarımızla ilgili olarak kendisine bilgi verme ihtiyacı duydum. Ülkemizin geldiği nokta provokatif eylemler için çok uygun bir ortam. Provokasyonu yapanlar soğukkanlı olur, kalabalık içinde kendilerini gizlemeyi başarır, bilinçli hareket ederler. Toplumu harekete geçirenlerin ortaya çıkarılabilmesi için çok dikkatli hareket edilmesi gerekiyor. Toplumsal olaylar konusunda da çok ciddi kaygılarımız var. Yürütme ile yargının karşı karşıya gelmesiyle daha da tehlikeli bir viraja girilmiş oldu. Bu güvenliksiz ortamda açılan geliklerden çok rüzgar girer. Provokasyonlar daha rahat yapılır. Giderek iş çığırından çıkmaya başladığı için İçişleri Bakanı Atalay'a kaygılarımızı ve bu konuda alınması gerekli önlemleri anlattım. Kapımızı kilitleyip oturacak değiliz. Türkiye öyle bir hale geldi ki bayrağı ayaklar altına alana tepki göstermeyeceksiniz, şehide saygısızlık edene tepki göstermeyeceksiniz, terör olaylarına karşı onların destekçilerine karşı bile tepki göstermemesi isteniyor. Evet, yasa dışılığa, şiddete, anarşi yaratılmasına karşıyız. Ama tepki gösterilmesin diye bir şey de olamaz. Tepkilerin doğmasına yol açanların hiçbir günahı yok. PKK'nın bez parçalarıyla, örgütün başının fotoğraflarıyla yürüyenlerin hiçbir kabahati yok. Acaba İngiltere'de, ABD'de, Usama Bin Laden'in fotoğraflarıyla yürüyüş yapılmasına bu ülkeler izin verir mi? Yani tepki olmasın diye kapıyı kilitleyip evde oturmamız isteniyor. Şu unutulmamalı, devlet vatandaşın hakkını korumak zorunda. Eğer korumuyorsa kendi hukukunu kendisi korur. İşte devletin, vatandaşın hakkını koruması için İçişleri Bakanı ile görüşme yaptım. Çünkü çok kritik bir dönemdeyiz. Ciddi kaygılarım var. Değişik duyumlar ulaşıyor. Bakan kaygılarımızı, önerilerimizi dinledi. Özellikle provokasyonlar konusunda polisin eğitimine ağırlık verildiğini ve bu konuda yetişmiş elemanları bulunduğunu kaydetti. Tehlike daha da büyür. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün devreye girmesiyle ilgili çağrısı oldu. Bu da Devlet Bey'in gidişattan büyük bir kaygı duyunun işaretidir. Yargı siyasetten, siyasette yargıdan şikayetçi. Yargı mensupları kendilerinin dinlendiğini, izlendiğini belirtiyor. İktidarda yargının kendi görev alanının dışına çıktığını öne sürüyor. İşte tam anlamıyla tehlikeli virajdayız. Cumhurbaşkanı bu konuda girişimde bulunur, başarılı olamazsa tehlike daha da büyür. Cumhurbaşkanı altyapıyı iyi oluşturduktan sonra liderlerle bir araya gelmeli. Tahriklere karşı uyarıyoruz. Alperen Ocakları'nda eğitim çalışmalarında ortamın hassasiyeti nedeniyle tahrik ve kışkırtmalara karşı çok dikkatli olunmasını istiyoruz. Tahriklerin, kışkırtmaların nerelerden, nasıl gelebileceği konusunda uyarıyoruz. Mahalle aralarında ocaklarımız yok. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hedefleri büyüktü. GÖR adını verdiği güven, özgürlük, refah projelerini anlatmak için 31 Mayıs'ta Bitlis'te miting düzenleyeceğini, aynı günün akşamı Muş'ta salon toplantısı gerçekleştireceğini, 2 Haziran'da Diyarbakır'da esnaf ziyaretlerinde bulunacağını belirtiyor. Ardından da Güneydoğu'ya biz geçmişte de gidiyorduk, yine gideceğiz. Orada güven, özgürlük, refah projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz diyordu. O gün aslında Muhsin Yazıcıoğlu'na Fethullah Gülen'le ilişkilerini soracaktım, olmadı. Nasıl olsa başka bir görüşmemizde bunları da konuşabilirdik. Ama bunu Yazıcıoğlu'na hiç soramadım. 27 Mart 2009'da esrarını hala koruyan helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Onun hatırası olan çiçeğe bakıyorum. Ama artık kırmızı çiçekleri yok. Hocayı ziyaret ve lehinde yazmak hayli makbul. Türkiye'deki bazı gelişmeler hep ABD'ye bağlanıyor. ABD'de gönüllü sürgünde olan Fethullah Gülen yeniden gündemin ilk sıralarına taşınıyordu. Bazı bakan ve milletvekilleri bizzat ABD'ye gidip hocayı ziyaret ederken, hocanın Türkiye'ye gelmesinde yasal bir engel bulunmadığı da sıkça açıklanıyordu. Fethullah Gülen bu açıklamalara karşın yine de Türkiye'ye dönmedi. Çünkü henüz mahkemenin verdiği 5 yıllık süre dolmamıştı. Genelkurmay belgelerinin önce ABD'ye gittiği değerlendirilip yeniden Türkiye'de basına servis edildiği bile büyük gazetelerin manşetinde ve bizzat askerler tarafından dile getiriliyordu. Genelkurmay önünde bazı gazete muhabirlerine spekülasyon yaratacak haber, belge ve bilgileri servis ediliyordu. Bu ve benzer olaylar hükümet içinde de sıkıntı yaratıyor. Bazı bakanlar köşe yazarlarına "Bu cemaat de çok oluyor artık. Cemaatse cemaatliğini bilsin." diyorlardı. İsimlerinin gizli tutulması kaydıyla tabii. Ama övgüler yağdırılırken isimler gizlenmiyordu. Valiler çıkıyor, övgü üstüne övgü diziyor, bazı bürokratlar yükselebilmek için cemaat desteğini alabilmek amacıyla her yolu deniyordu. Valilere ne oluyordu? Yıllar önce İçişleri Bakanlığı'nda Fethullahçı kadrolaşma başladığı yazıldığında da yok öyle bir şey karşılığını veriyor, bu tür raporlar yazan müfettişleri eleştiriyorlardı. Bugün yanılmışız, görmemişiz diyenler, Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın kitabında dile getirdikleri için de az bile yazmış değerlendirmesini yapıyorlar. Bakan Çelik'ten Gülen'e övgü. Bazı bakanlar cemaatin bazı olaylarını kapalı kapılar ardında eleştirirken, bazıları ise Gülen'i öven yazılarını bakanlığının internet sayfasına yerleştiriyor ve mesajlarını oradan veriyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın www.map.gov.tr adresinden girilen resmi sitesinde kendi sayfasına link verdirenlerden birisi de Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ti. Halen AKP Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Çelik, Fatih Üniversitesi ve Yüksek Öğretim Komiserliği başlıklı makalesinde Fethullah Gülen için şunları yazıyordu. Fatih Üniversitesi'ne izafe edilen suçlar kargaları güldürecek mahiyettedir. Bu üniversitedeki hangi yöneticinin veya öğretim üyesinin kanunların suç saydığı bir fiili işlediği görülmüştür. Bu insanlar bugüne kadar hangi cezaları almışlardır? Ortada ne suç var ne de ceza. Suçu da cezayı da tayin eden ne yazık ki gürüz ve benzeri kafalardır. Bir insanın dindar olmasını, namaz kılmasını, mazbut bir hayat tarzına sahip olmasını mürtecilik olarak vasıflandırılanlar arası aslında iltica maskesi altında İslam diniyle savaşıyorlar. Bunlara bunu söylediğimiz zaman hayır elhamdülillah biz de Müslümanız, camiye gidenlere kimse bir şey diyor mu diye başlarlar. Ama üniversite öğretim üyesi namaz kılarsa, hele hele hanımının başı kapalı olursa bu irticai bir tutum olur. Üniversite hocasının bara, pavyona gitmesi, içip içip sızması, okey bir salonunda vakit tüketmesi, hatta diskoteklerde eğlenmesinin hiçbir mahsuru yoktur. Öğretim üyeleri mason locasına takılabilirler. Gayri resmi gay kulüplerine katılabilirler. Mahsuru yoktur. Ne var ki bir öğretim üyesi manevi haz duyduğu bir dini sohbete katılırsa, bir vakfın çatısı altında dini veya ahlaki bir kanunun müzakeresinde bulunursa, resmi ideolojinin herhangi bir tarafını tenkit ederse, işte o tehlikeli adamdır. Derhal kafası koparılmalıdır. Hele hele Fethullah Hoca'nın teşvikiyle kurulan bir üniversitede çalışıyorsa onun affedilir tarafı yoktur. Yazıklar olsun. Binlerce kere yazıklar olsun. Bakan Fethullah cemaatine ait yayın organları için de şunları yazıyordu. Hele hele onlara göre Fethullah Hoca'nın suçlarını saymak isterseniz bitiremezsiniz. Hoca efendi, senin başka işin mi yok? Kin ve nefret yerine hoşgörü ve diyalogtan söz ediyorsun. Dinler ve mezhepler arası kavgayı körükleyeceğine müşterekleri ve sempatiyi ön plana çıkarıyorsun. Devrimci, yıkan, döken, elinde bıçak, belinde silah bir nesildense tamir eden elinde kalem, kalbinde iman, vatanperver bir gençlikten söz ediyorsun. Sonra Allah, peygamber, hak, hukuk, Ebu Bekir, Ömer, sahabe, sahabe ahlakı diyorsun. Bunlar bazı beylere göre çağdaş değil. Bankalar kurup içini boşaltmak varken, kaptı kaçtı şirketlerle devleti soymak varken, rüşvet verip ihaleler almak varken muhterem hoca efendi. Okullar açmak, dershaneler açmak, radyo ve televizyonlarla ülke insanına edep, namus, vatan, millet, devlet telkinlerde bulunmak, yurtlar açıp gariban Anadolu çocuklarını fuhuştan, uyuşturucudan, her türlü şer güçten koruyarak barındırmak senin neyine? Cemaat kontrolündeki eğitim yuvaları. Milli Eğitim Bakanı'nın övgüler dizdiği Fethullah Gülen'in eğitim alanında örgütlü bir ağ kurma merakının nereden geldiğini eski kalkolu Nurettin Veren'den öğrendik. Bu merak devlet tarafından da biliniyor. Bu merakın bugün ortaya koyduğu fotoğraf birçok kişiyi rahatsız ediyor. Rahatsız ediyor da devletin denetim ve kontrolünün yetersiz kaldığı okul ve dershanelerde yaşananları artık durdurabilmek de pek mümkün görülmüyor. Çünkü artık yanlışları düzeltme noktasında olanlar da bu yanlışları doğru bilenlerden seçiliyor. Yakından bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı'nda üst düzey bürokratlar hangi dershane zincirinin ve özel okulların hangi cemaatle ilişkili olduğunu yakından biliyor. Bildikleri ve söyledikleri, bugün Türkiye genelinde 700'e yakın dershane ve okulun bu cemaatin kontrol altında olduğudur. Önemli bir kısmı cemaatlerin kontrolünde olan zincir dershaneler var. Yani aynı isimle değişik il ve ilçelerde faaliyet yürütüyorlar. Üstelik sayılar da hızla artıyor. Bakıyorsunuz bu zincir içindeki bir dershanedeki öğrencinin başarısı aynı adı taşıyan tüm dershaneler tarafından sahipleniyor. Bunların aslı yok, asları yok ama yurttaşlar bu yolda aldatılıyor. Her birinin kurucuları, eğitim kadroları farklı. Örneğin Ankara'daki bir dershanenin başka bir ilde aynı isimle açılan dershaneyle doğrudan bir ilgisi yok. Ancak tanınmış dershanenin adını kullandığı için o dershaneye isim hakkı olarak önemli miktarda para ödüyor. Çok öğrencili, çok şüpheli olduğu için bastırılan ders kitapları da ucuza mal ediliyor ve diğer dershanelerin bunlarla rekabeti de zorlaşıyor. Son yıllarda bunlara tamamen devletin gözetim ve denetimi dışında olan test ya da sınav merkezleri eklendi. Burada yasal olan bir şey yok. Üstelik bazılarının çok farklı amaçları var. Örneğin kız ve erkek öğrenciler aynı salonda olamıyor. Yani karma eğitim yasak. Bunların denetimi olmadığı için bir şey de yapılamıyor. Üstelik sayılar da hızla artıyor. Fethullah Hoca'nın talebeleri örgütü. İstihbarat Dairesi Eski Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı'nın kaleme aldığı kitapta devlet içindeki Fethullahçı örgütlenme anlatılırken, bugün köşesine çekilmiş olan bir emniyet müdürü ziyaretine gelen emniyetçi arkadaşına "Ah ah" dedi. Böyle bir konuyu gündeme getirenlerin önünün nasıl kesildiğini, kendisinin de bu olaydan nasıl etkilendiğini anımsadı. Sonra uzun uzun öyküsünü anlattı. Emniyet müdürü bugün emekli olan meslektaşının söylediklerini dinledikten sonra dairesine gitti. Arşivde bulunan bir dosyayı istedi. Pembe renkli yarım karton dosyadaki yazılarda bu belgelerin üstüne ve altına vurulmuş çok gizli damgaları da solmuştu. Rapor Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı tarafından 10 Mart 1992 tarihinde yazılmıştı. 4 sayfalık raporun altında İstihbarat Dairesi Başkanı Tuncer Meriç'in imzası bulunuyordu. Rapor gereği yapılmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gönderiliyor, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na da bilgi amacıyla ulaştırılıyordu. Polis müfettişleri Nihat Dündar ve İzzet Sezgin Şenel, Polis Akademisi'nde Fethullahçı yapılanmayla ilgili olarak başlattıkları soruşturma çerçevesinde istihbarat dairesinden bazı emniyet mensuplarının illegal faaliyetleri hakkında bilgi istemişlerdi. İstihbarat dairesi yaptığı çalışmaları Teftiş Kurulu Başkanlığı'na şöyle aktarıyordu. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerini değiştirerek yerine şeriat düzenini getirmeyi amaçlayan illegal Fethullah Hoca'nın talebeleri adlı örgütün tüm Türkiye genelinde olduğu gibi teşkilatımız içinde de örgütlendiği, özellikle hareket noktası olarak seçtiği polis kolejleri, polis akademisi ve polis okulları içindeki faaliyetlerini Teftiş Kurulu'ndan gelen yazıya bağlı olarak askıya aldıkları, buna rağmen sempatizan kadrolarıyla bağlarını zayıflatmamak için toplantı ve çalışmalarını yoğun olarak sürdürdükleri ve illegaliteye son derece bağlı kaldıkları gözlenmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan takip, tarassut ve tahkikatlarda Ankara Polis Koleji öğrencilerinin %50'sine yakın bir kesimiyle çeşitli şekillerde temas kuran örgüt elemanları, kendilerine yakın olanlar üzerindeki ajitasyon çalışmalarını sistemli olarak yürütmektedirler. Örgütün yapılanmadaki temel stratejisine bağlı olarak devlet dairelerinin önemli yerlerine yerleşme planını en tabandan uygulamaya koymaları teşkilatımızda da gözlenmektedir. Gelecekte Emniyet Teşkilatı'nın bürokratlarını oluşturacak polis koleji öğrencilerinin koleje seçiminden itibaren her aşamada sistematik bir çalışmanın yürütüldüğü görülmektedir. Örgütün tüm yurt satında çeşitli görünümler altında kurulu bulunan vakıf ve evlerde ailelerinin izniyle yetiştirilen zeki, çalışkan öğrencilerin meslek okullarına yerleştirme planında polis kolejleri de payını almıştır. Bu öğrenciler polis kolejlerine geldiklerinde hiyerarşik sıra içinde sınıf, dönem ve okul imamları ve kadrolarının denetiminde görüşleri doğrultusunda eğitilmektedirler. Sınıfların ve okulun kendi bünyesinde sorumlu imamların olmasına rağmen örgüte karşı asıl sorumlu olan dışarıdan bir üniversite öğrencisidir. Örneğin Ankara Polis Koleji 3. sınıflar sorumlusu Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 3. sınıf öğrencisi A. Atabay, buna bağlı olarak 4. sınıf öğrencisi Tarık, Gazi Üniversitesi Arap Dili öğrencisi S. Öztürk, Polis Koleji ve Akademisi'nin sorumlularıdır.